Ayrım 3. Pazarlık yok. Uğur Dündar. Sayfa 45. Cadı Avı. 8 Temmuz 2012 Sözcü. Gazetecilik eğer toplumun gerçekleri öğrenme hakkı için yapılıyorsa, dünyanın her yanında zor meslektir. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde ise zor olmanın yanı sıra tehlikelerle doludur. Hele günümüz Türkiye'sinde. Çünkü iktidar, gazeteciden haber vermesini değil, kendisini alkışlamasını istiyor. Mesleğimizin köşe başlarını tutan yağdanlıklar da bu beklentiyi fazlasıyla karşılıyor. Yağdanlıklar arasında yağcılık yarışları yapılıyor. Yağcılık şampiyonu en güzel koltuğu kapıyor. Yalakalık yapmayana düşman gözüyle bakılıyor. Düşmanı yok etmek için her türlü silah kullanılıyor. Küfür, hakaret, çamur, iftira ve tehdit gırla gidiyor. Türkiye'de Cadı Avı adlı korku filminin figüranı gazeteciler, tutuklanmasını istedikleri gazetecilerin listesini yayınlıyor. Şimdi size bir konuşma aktarıyorum. Yıl 1987. Sedat Simavi Vakfı ödül töreninde Türkiye'nin en büyük soruşturmacı gazetecisi Uğur Mumcu, birlikte paylaştığımız gazetecilik ödülünü alırken şunları söylüyor. Ben ödülün kime verildiğinden çok hangi konulara verildiğini dikkate alırım. Laikliğin günümüz Türkiye'sindeki önemi her gün biraz daha anlaşılıyor. Bu nedenle jürinin gerek Uğur Dündar'ı gerekse beni laiklik konusundaki yayınlarımızdan dolayı ödüllendirmesini bilinçli ve duyarlı bir seçim diye yorumluyorum. Ayrıca ödüller morallerimizi yükseltiyor. 1981 yılında çok büyük baskı altındaydım. Kaçakçılık konusunda çeşitli çevrelerden gelen baskılarla karşı karşıyaydım. Hürriyet'in o yıl verdiği Sedat Simavi ödülü moralimi yükseltmişti. Yazılarımın boşa gitmediğini anlamıştım. Bu ödülle de laiklik konusundaki çalışmalarım değerlendirildiği için çok memnunum. Rabıta yazı dizisinde dinsel akımların yurt dışındaki merkezlerini, bağlantılarını ve ilişkilerini vurgulamaya çalıştım. Yurt dışında iki merkez var. Bunlardan biri Tahran, Hümeyni rejimi, ikincisi ise Suudi Arabistan yani Riyad. Rabıta yazı dizisinde dinsel akımların yurt dışındaki merkezlerini, bağlantılarını ve ilişkilerini vurgulamaya çalıştım. Yurt dışında iki merkez var. Bunlardan biri Tahran, Hümeyni rejimi, ikincisi ise Suudi Arabistan yani Riyad. Araştırmamda bu iki tip gericilik ön plana çıktı. Önemli olan buydu. Bu yazı dizisi gericiliğin devlet içindeki odaklarını ortaya çıkardı. Sanırım bu yüzden hışım çekti. İleride bu gericiliği ve para kaynaklarını daha net ve daha geniş biçimde ortaya koyacağımı umuyorum. İslam finans kurumları Türkiye'ye yeni yeni geliyorlar. Aslında Rabıta yayınının devlet katında yarattığı çalkantı Atatürkçülüğün inkarıdır. Son yıllarda Türkiye'ye egemen olan sahte Atatürkçülük, Arap milliyetçiliğine bir çeşit perde oldu. Türkiye'de bugün yurt dışından maddi yardım alan İslamcı akımlar cirit atıyor. Bunu daha net, daha açık, isim isim açıklayacağım. Hangi siyasal gücün içinde bulunduklarını, hangi sermaye gruplarında ve hangi yayın organlarının arkasında olduklarını kanıtlamaya çalışıyorum. Özal ailesinin Suudi ilişkilerini, bazılarının Suudi ortaklarını, İstanbul Belediye Başkanı'nın Suudilik ilişkilerini tek tek kanıtlamaya çalışıyorum. Hepsinin peşindeyim, adım adım izliyorum. Basın tekelleşmeye doğru gidiyor. Asıl önemli tehlike basının basın dışı amaçlar için kullanılmasıdır. Eskiden yoktu ama şimdi iş adamlarından köşe yazarları ve baş yazarlar türedi. Bu basın dışı ilişkiler basını çok yozlaştırıyor. Çeyrek asır önce yapılan bu konuşma günümüzde yaşananları ışık tutuyor. Rabıta'nın bir değil birçok kez okunması gerekiyor. Uğur Mumcu, halkın gerçekleri öğrenme hakkına hizmetten yılmadığı için boy hedefi oldu. Saldırılar, iftira ve tehditler sökmeyince, gerçekleri örtbas etmeye çalışan uluslararası güç odaklarınca şehit edildi. Nur içinde yat, büyük gazeteci. Boksör, 18 Temmuz 2012 Sözcü. Yıl 2003. Kuzey Irak'ın Süleymaniye kentinde görevli 11 Türk askeri Amerikan güçlerince gözaltına alındı. Askerlerimizin başına çuval geçirildi. Yıl 2010. Çuvalcı General Raymond Ray Odierno Ankara'ya geldi. Kırmızı halılarla karşılanan Çuvalcı General, tören kıtasını selamlarken Türkçe "Mirba Eskir, nasılsınız?" diye sordu. Askerlerimiz de hep birazdan sağ ol karşılığını verdi. Başkentte temaslarda bulunan Odierno, "Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'nin güçlü müttefikidir." dedi. güçlü müttefik olarak anılmak hepimizin hoşuna gitti. Güçlü olduğumuzu biliyorduk ama bunu bir kez de askerlerimizin başına çuval geçiren General Odierno'dan duymak gururumuzu okşadı. Yıl 2010. İsrail askerleri Gazze'ye insani yardım malzemesi taşıyan Mavi Marmara gemisine baskın düzenledi. Baskında 9 sivil Türk'ün hayatını kaybetmesi ülkede infial yarattı. Başbakan Erdoğan başta olmak üzere tüm AKP yetkilileri İsrail'e ateş püskürdü. Hesap sorulacağı, savaş gemilerimizin Akdeniz'e gönderileceği ilan edildi, İsrail'den özür dilemesi ve tazminat istendi. Yıl 2011. İsrail Başbakanı Netanyahu, Türkiye'den özür dilenmeyeceğini resmen açıkladı. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ise, Türkiye, Orta Doğu'da yükselen güçtür, bu coğrafyayı yeniden inşa edeceğiz dedi. 22 Haziran 2012. Suriye, askeri jet uçağımızı hiçbir uyarıda bulunmadan düşürdü. İki pilotumuz şehit oldu. Hükümet 8 saat süreyle bir açıklama yapamadı. Uçak düştü mü, düşmedi mi anlaşılamadı. Mecliste konuşan Başbakan Erdoğan, Suriye'ye çok sert mesajlar verdi. Dostluğumuz ne kadar değerliyse gazabımız da o kadar şiddetlidir. Türkiye'nin gazabından herkes korksun, dedi. AKP'liler Erdoğan'ı çılgınca alkışladı. Türkiye endişe ve merakla bekledi. Aradan 25 gün geçti. Genelkurmay Başkanlığı bu süre içinde 7 farklı açıklama yaptı ancak bunca açıklamaya rağmen uçağımızın düşürülüp düşürülmediği, düşürüldüyse neyle düşürüldüğü anlaşılamadı. Bunun üzerine uçağımız terlikle mi yoksa sapanla mı düşürüldü diye sorulmaya başlandı. Ülkemiz hiç kuşkusuz yaşadığımız coğrafyanın en güçlü ülkelerinden biri ama dış politikada sergilenen aciz ister istemez akla dayak yiyen güçlü boksör fıkrasını getiriyor. Fıkra bu ya, boks maçı başlıyor. Rakibine oranla daha güçlü, kuvvetli görünümdeki favori boksör, ilk roundda birlikte peş peşe sert yumruklar alıyor, derken gong çalıyor. Round arasında soluklanıp toparlanmaya çalışırken antrenörü, çok iyi dövüşüyorsun, maçı kesinlikle sen alacaksın, haydi yiğidim, göreyim seni, diyor. Ama ikinci roundda da durum değişmiyor, hatta daha da kötüleşiyor. Sağlı sollu yumruklarla saldıran rakibi favori boksörü köşeye sıkıştırıp perişan ediyor. Tam nakavt olmak üzereyken imdadına yine gong yetişiyor. Kendinden geçmiş halde yürüyebildiği köşesinde antrenörü, ''Aslanım harikasın, muhteşem dövüşüyorsun. Maçın galibi kesinlikle sen olacaksın.'' deyince boksör, ''Tamam maçı almasını alacağız da beni kim dövüyor onu anlayamadım.'' diyor. Dışişleri Bakanı Davutoğlu'nun hayalle kurgulanmış dış politikası sık sık gerçeklerin duvarına tosluyor. Alay konusu oluyor, darbe üstüne darbe yiyor. Sahipsiz polisler. 29 Temmuz 2012 Sözcü. AKP'li milletvekilliğinin oğluyla 4 Yol AKP Gençlik Kolları Başkanı'nın polisleri sıraya dizerek aşağılamalarını büyük bir üzüntüyle okuduk. Ama inanın hiç şaşırmadım. Zira bu teşkilatın sahipsiz olduğunu, polislerin kaderinin siyasetçilerin iki dudağı arasında durduğunu herkesten iyi bilirim. Çünkü ben polis çocuğuyum. Siyasilerin buyruklarını yerine getirmek yerine, yasaların ve devletin yani halkın polisi olmakta direnen polislerin başlarına neler geldiğine tanıklık etmiş biriyim. Sözü uzatmadan anlatayım. Komiser rütbesindeki babam Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'nde görevliydi. Vakit buldukça okur, yasaları bilir, halkın polisi olmaktan gurur duyardı. Sicili parlaktı, sayısız takdirnamesi vardı. İngiltere'nin ünlü polis teşkilatı Scotland Yard'dan gelen uzmanların ders verdiği yüksek dedektiflik kursunu çok iyi dereceyle bitirmişti. O yıllarda çocuktum, ortaokulda okuyordum. Babam bir akşam eve çok yorgun geldi. Her zaman gülümseyen güzel yüzü gergindi, rengi sapsarıydı. Durmadan terliyordu. Çok geçmeden göğsünü tutmaya başladı. Nefes almaya çalışırken gömleğini yırtıyor, düğmeleri kopartıyordu. Beti benze atmış, gözleri kaymıştı. Sevgili babamız gözümüzün önünde gidiyor ama bir şey yapamıyorduk. Annem ve biz 5 kardeş hepimiz ağlıyor, çaresizlik içinde babamızı kurtarın diye feryat ediyorduk. Allah'tan komşular imdadımıza yetiştiler, hastaneye götürdüler. Doktorlar daha görür görmez teşhis koydular, kalp krizi, enfarktüs. Nedeni yorgunluk ve aşırı stres. Babam çok şükür kurtuldu ve o gün olup bitenleri anlattı. Meğer büyük bir suç işlemiş. İktidardaki Demokrat Parti'nin önde gelenlerinden birini suç işlediği için karakola götürüp yasal işlem yapmış. Adamı nezarethaneye koymuş. Partililer durur mu? Hemen Ankara devreye girmiş. Önüne gelen aramaya falancayı serbest bırak demeye başlamış. Milletvekilinin biri de tıpkı dört yolda olduğu gibi seni sürüm sürüm süründüreceğim, sen kim, bir Demokrat Parti yöneticisi hakkında işlem yapmak kim diye tehdit edince babam da dayanamamış. Peki sen kim, devletin polisini tehdit etmek kim? Senin hakkında da işlem yapacağım demiş. Kızılca kıyamet de böylece kopmuş. Geceli gündüzlü çalışmanın yorgunluğuna bir de bu tartışmanın gerginliği eklenince kalbi teklemiş. Peki babam bu acı olaydan gereken dersi aldı mı? Hayır. Başkomiser rütbesiyle emekli oluncaya kadar iktidarın polisi olmamakta direndi. Bu nedenle iki kez daha kalp krizi geçirdi. Yaşadıklarını, çektiği acıları yazsam roman olur. Aradan yarım asırdan fazla bir zaman geçti. Dört yoldaki olay gösterdi ki emniyet teşkilatında hiçbir şey değişmemiş. Polisin kaderi hep iktidardaki siyasetçinin iki dudağı arasında kalmış. Bu nedenle komiser Murat'la polis Alper'in uğradıkları talihsizliğe üzüldüm ama pek şaşırmadım. Bu olay ne ilk ne de son olacak. Nice meslektaşları benzer acıları yaşayacak. Ne demiştik? Emniyet teşkilatı sahipsizdir. Siyasetçinin emir kulu polisler talihsizdir. İki büyük tehlike. Müjdat Gezen ve Levent Kırca. 3 Ağustos 2012 Sözcü. Polis her yerde Levent Kırca'yı arıyor. Hakkında suç duyurusu var. Suç duyurusunu yapanlar Marmaris'le AKP'liler. AKP ilçe başkanı Kadem Mete'ye göre güldürü ustası Kırca büyük suçlar işlemiş. Mutlaka yakalanmalı ve hesap sorulmalı. İşte o suçlar. 1. Cumhurbaşkanına, başbakana ve AKP hükümetlerine hakarette bulunmak, küfür etmek. 2. Müstehcen içerikli oyun sahnelemek. Üstelik bu oyunda artı 18 yaş uyarısı yapmamak. Başkan Mete bunları gerekçe göstererek yargının Kırca'ya cezalandırmasını istiyor. Eskiden onu beğenerek izlerdim ama artık sevmiyorum dediği Levent Kırca'nın hapse atılmasını talep ediyor. İhbar niteliğindeki suç duyurusunun altına gururla imzasını koyuyor. Gelelim madalyonun diğer yüzüne. AKP'li başkanın hedef gösterdiği Levent Kırca, suç duyurusuna konu olan Azınlık adlı oyunu yaklaşık 6 aydır eli değişik kentte, hınca hınç dolu salonlarda, ayakta alkışlanarak oynuyor. Oyun adını artık azınlıkta kalan Atatürkçüler ve Cumhuriyetçilerden alıyor. Atatürk'ün adının geçtiği sahnelerin coşkuyla alkışlandığını söyleyen sevgili Kırca, hakaret ve küfür iddialarına şu cevabı veriyor. Oyunda müstehcenlik de küfür de yok. Cumhurbaşkanı ve Başbakan'a asla hakaret edilmiyor. Kaldı ki oyun Aydınlık gazetesindeki yazılarımdan oluşuyor. Suç unsuru olsaydı bu yazılara dava açılırdı. Azınlıkta Demokrat Parti döneminden başlanarak bir ikisi hariç gelmiş geçmiş tüm iktidarlar ve askeri darbe dönemleri mizahi bir dille eleştiriliyor. Korkak medya patronları ve dönek köşe yazarları hicvediliyor. Silivri'de ve diğer cezaevlerinde yatan subaylar, yurtseverler, işinden kovulan gazetecilerden sıklıkla söz ediliyor. Elbette Erdoğan hükümetleri de eleştiriliyor ama asla küfür ve hakaret etmeden. Levent'in onu geçmişte beğenerek izlerdik ama artık sevmiyoruz diyenlere de cevabı hazır. Beni eskiden beğeniyorlardı çünkü iktidarda değillerdi. Dolayısıyla başka partilerin eleştirilmesi hoşlarına gidiyordu. Ama artık iktidardalar. Kendileri dünyayı eleştirecek ama asla eleştirilmeyecekler. Var mı böyle bir demokrasi? Mizah ustası Kırca, suç duyurusunun ardındaki gerçek niyetinde herkese bilinmesi gerektiğinin altını çiziyor. Elbette günün birinde sıranın bana da geleceğini biliyordum. Sürekli peşimizdeler ve bir açığımızı arıyorlar. Bu ihbarın gerçek nedeni Atatürkçü olmam ve Cumhuriyeti sahiplenmemdir. Ama bilmeliler ki, Türkiye artık patlama noktasındadır. Buradaki saldırı bana değil, benim üzerimden Atatürk'e, Cumhuriyete ve laikliğedir. Bunlardan korkmuyorum. Muhbirlik, günümüz Türkiye'sinin şerefli mesleklerinden biri haline geldi. Ya AKP yağdanlığı olacaksın, ya da muhbir. Aksi takdirde kaderin muhbirin iki dudağı arasında demektir. Tıpkı 50'li yılların Amerika'sındaki gibi, o yıllarda faşist senatör Joseph McCarthy korkunç bir cadı avı başlatmıştı. Ona göre her muhalif azılı birer komünistti. Komünist avından kurtulmanın tek yolu komünisti ihbar etmekti. Çünkü muhaliflerin yani komünistlerin hedefi hükümeti devirmekti. 10 komünist ihbar eden köşeyi dönüyordu. Levent bu ihbar furyasında yine de şanslı sayılır. Çünkü onunla ilgili ihbarda mizah yaparak hükümeti devirmeye teşebbüs gibi bir suçlama yok. Sevgili Müjdat Gezen'i ise daha zor günler bekliyor. Çünkü Müjdat aylardır üzerinde çalıştığı 1881 adlı yeni oyununda sadece Büyük Önder Atatürk'ü anlatmaya hazırlanıyor. Ölüm tarihini koymayarak içimizde yaşadığı mesajını veriyor. Levent Kırca'nın azınlık oyununun suç duyurusunda bulunanlar Müjdat'ın 1881'ini acaba ne yaparlar? Doğrudan içeri bile atarlar. Memlekette düşünce özgürlüğü ve ileri demokrasi ne güne duruyor? Yüce ile Cüce. 5 Ağustos 2012 Sözcü. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, şike operasyonu ve sonrasındaki davanın Türk sporunu ele geçirmeyi amaçladığını öne sürüyor. Bu iddia ister istemez akla Türk sporu diye bir gerçek var mı sorusunu getiriyor. Cevap aramaya tüm sporların anası olarak kabul edilen atletizmden başlayalım. Futbolu en sona bırakalım. Önce Türkiye rekorlarını elinde bulunduran atletlerimize bir göz atalım. Almitu Berkele, Anzele Knet, Elvan Ebeligesse, Karin Maris May, Meliz Redif, Nora Güner, Oksana Mert, Sultan Haydar, Svetlana Sınırtaş, Tatyana Köstem. Bunların hiçbiri gerçekte Türk değil. Güney Afrikalı, Rus, Azeri, Ukraynalı, Bulgar vesaire. Neredeyse her milletten atlet var. Devşirilmişler ve Türk olmuşlar. 17 dalda Türkiye rekoru bu devşirme atletlerin elinde. Devşirme sporcularımız uluslararası yarışmalarda derece alınca seviniyor. Yaşa Elvan diyoruz, geçilince ah Elvan, vah Elvan deyip üzülüyoruz. Oysa bu sporcuların çoğu yarışmalar biter bitmez paralarını alıyor, ülkelerine gidiyor. Taşıma suyuyla değirmen bu şekilde dönüyor. Taşıma suyun adı Türk atletizmi oluyor. Türk sporu deyimi biraz komik kalıyor. Atletizmde durum böyle de diğer spor dallarında farklı mı? Keşke öyle olsa. Geçenlerde CNN Haber Televizyonu'nu seyrediyorum. Kanalın en deneyimli yorumcusu yüzme dalında yaşadığımız hayal kırıklığını anlatıyor. Ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrili. Buna rağmen ne yazık ki başarılı yüzücüler çıkaramıyoruz diyor. Yılların spor yorumcusu yüzücülerin denizde değil havuzda yetiştiklerini bilemiyor. TRT'nin yorumcusu geri kalır mı? O da evlere şenlik laflar ediyor. Yüzücümüz Derya Büyükuncu olimpiyatlara 6 kez katılarak büyük bir rekor kırdı. Bu müthiş başarı tüm televizyonlarda haber oldu. Ülkemizden söz edildi. Sporcumuzu yürekten kutluyoruz diyor. Ekran başındakiler bu yoruma ne diyeceklerini şaşırıyor. Spordan biraz anlayanlar 36 yaşındaki bir yüzücünün 6 kez olimpiyatlara katılıp tümünde elenmesinin hakikaten zor kırılacak bir rekor olduğunu düşünüyor. Türk sporu adına hazin bir rekor. Kayıtlara geçiyor. Londra Olimpiyat Oyunlarına tarihin en kalabalık sporcu kafilesiyle katıldık. Ama şu ana kadar giden madalyaların ardından baka kaldık. Sadece filenin sultanları ve potanın perileriyle umutlandık. Atatürk'ün kızlarının başarılarıyla gururlandık. Sıra geldi ezberleri bozmaya. Avrupa'da kaç milyon Türk yaşıyor? 3,5, en fazla 4 milyon. Peki bu 4 milyon Türk arasından Mesut Özil, Hamit, Halil, Altıntop, Nuri Şahin gibi yıldızlar çıkıyor da neden 70 küsür milyonluk Türkiye'den çıkmıyor? Can alıcı soru budur. Almanya'da sistem çocuklardaki cevheri erken yaşlarda keşfedip işliyor. Onları yeteneklerinin başarılı kılacağı alanlara yönlendiriyor. Mesutlar, Nuriler, Hamit ve Halillerin geleceği daha ilk öğrenim yıllarında belirleniyor. Siyasi hesaplardan hareket edilmiyor. Çağdaş eğitim anlayışı neyi gerektiriyorsa o yapılıyor. Peki ya bizde? Madem aynı dünyada yaşıyoruz, Türkiye'de de böyle olması gerekmez mi? Gerekir ama olmaz. Almanya'daki sistem, AKP iktidarının ve Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer'in kafasındaki projeye uymaz. Orada hedef her alanda çağdaş başarıyı yakalamak. Buradaki ise dindar ve kindar nesiller yetiştirmek. Yani taban tabana zıt, siyahla beyaz gibi farklı iki hedef. Yazının başındaki sorumuzun cevabına gelirsek, Türk sporu diye bir gerçek yoktur. O nedenle devşirme Türk sporcu çoktur. AKP'nin milli eğitim hedefi yücedir. Türk sporu cücedir. Özledik, çok özledik. 26 Ağustos 2012 Sözcü. Geçen pazardan bu yana verdiğimiz şehit sayısını acaba kaçımız doğru olarak hatırlayabilir? Maalesef o kadar çok ki. Son bir haftada 25 Mehmet'imizi son yolculuklarına uğurladık. Gaziantep'teki bombalı saldırıda ise aralarında anne sütü kokan bebelerin de bulunduğu 9 masum insanımızı kaybettik. Askerlik yapanlar bilir. Bir bölük yaklaşık 25 askerden oluşur. Yani artık bir bölüğümüz yok. Doğudaki karakollarda genellikle 25 asker görev yapar. Artık o karakolumuz da yok. Başbakanın çok sevdiği çocuk sayısını hesaba katarsak, 3 çocuklu 11 aileyi de kaybettik. Gitip gidenlerin ardından ağladık, gözyaşı döktük, bunların son olması için dualar ettik. Terörü başımıza bela edenleri lanetledik. Şehit cenazelerinde söylenen yalanlardan, ağlarken gülenlerden, figüranı bile olamadığımız bu filmi bize tekrar tekrar izletenlerden bıktık, usandık. Çok üzüldük, çok sıkıldık. Çaresizliğin peşinden gidip eski günlerimizi hatırladık. Barış ve sevgi ülkesi güzelim Türkiye'ye sığındık. Çocukluğumuzu, insanın ırkını, dilini, dinini önemsemediğimiz, hatta aklımıza dahi getirmediğimiz hesapsız, saf günlerimizi fena halde özledik. Gazozuna maç yaptığımız, kaybedenle gazozumuzu paylaştığımız, karşılıksız dostlukları, iyi niyetimizi, eski neşeli Türk filmlerimizi, mesela İşte Hayat filminin setinde tanıyıp çok sevdiğim Adile Naşit'i, onun göbeğini hoplata hoplata gülmesini, gülerken bir yandan gözyaşlarına boğulmasını, hadi kuzucuklarım diye bizi uykuya göndermesini. Ve Hulusi Kentmen'i, pos bıyıklarını burarak kulaklarımızı çekmesini, her koşulda bize doğruyu göstermesini. Çocukları için, ailesi için herkese diklenen, boyun eğmeyen, bak beyim sana bir çift lafım var diye kafa tutan gariban baba Münir Özkul'u. Kötülüğün dahi üzerinde öylesine sakil durduğu Alişen'i, Nubar Terziyan'ı, "Efferim oğlum, sağa da bravo" cümlesini dilimize yerleştiren Vahi Öz'ün "Bedia" diye bağırmasını. Kötülerin kötüsü Erol Taş'ın bile iyilik karşısında hep pes etmesini. Suzan Avcı'nın fettanlığını, Aliye Rona'nın entrikalarını, hükümet gibi kadın dedikleri otoriter Neriman Köksal'ı. Sevdiği kendisini görsün diye bir anda değişip güzelleşen Türkan Şoray'ı. Filiz Akın'ı, Hülya Koçyiğit'i, değişse de bir türlü çıt kırıldım olamayan Fato'yu, kadınının peşinden ölesiye koşan Edison'u, Kartal Tibet'i, yüreği de bileği de kuvvetli Malkoçoğlu Cüneyt Arkın'ı, zengin, yakışıklı ve her zaman beyefendi Ekrem Bora'yı, ince bıyıklı, parlak gözlü, efsane Ayhan Işık'ı, can dostu Sadri Alışık'ı, küçük hanımefendi Belgin Doruk'u, genç kızların sevgilisi Tarık Akan'ı, ona en çok çektiren Gülşen Bubikoğlu'nu, eşeğol eşeği dünyada daha iyi kimsenin söyleyemeyeceği, belki de en bizden olan Kemal Sunal'ı, sadık dostlar, emektarlar Cevat Kurtuluş'u, Necdet Tosun'u, Sami Hazinses'i, yaramaz, büyümüş de küçülmüş Ömerciği, Ayşeciği, Sezerciği, şaşkınlıklarıyla bizi her zaman güldüren, köyden gelip de kentte bir türlü uyum sağlayamayan Zeki Alasya, Metin Akpınar, Halit Akçatepe'yi. Ekrana her çıktıklarında kahkaha tufanı kopartan, güldürürken düşündüren sevgili Müjdat Gezen'i, Levent Kırca'yı. En komik, en züğürt ağa Şener Şen'i. Ve adını sayamadığım daha bir sürü oyuncuları, filmleri. Çocukluğumuzun sonu iyi biten filmlerini fena halde özledik. Gözyaşlarına kahkahaların eşlik ettiği evleri. İyinin hep kazandığı, paranın değil mertliğin, sevdanın prim yaptığı. Haksızlığın er ya da geç ortaya çıktığı. Kötünün kötü, iyinin de iyi olduğunu başından beri bildiğimiz hikayeleri çok özledik. Okyanus ötesinde korkunç bir senaryo yazdılar. Hepimizi figüran yaptılar. Uzaktan kumandayla istedikleri gibi oynatmaya başladılar. Sonu kötü biteceği belli olan filmde yakıyorlar, yıkıyorlar, bölüp parçalıyor, acımasızca öldürüyorlar. Çaresizleri acı çektiriyor, ağlatıyor, gözyaşı döktürüyorlar. Çocukluğumuzun Türkiye'sini, güzel sonlu Yeşilçam filmlerini fena halde özletiyorlar. Üçüncü ayrımın sonu, sayfa 62.